İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Onur Hocam'la ve Altı Hocam'la birlikte.
Tabii biz de
devam. Değil mi inşallah? Bu dün virüslerden bahsetmiştik. Onunla ilgili birkaç resmimiz var. Eğer izin verirseniz onları gösterelim inşallah. Ne kadar mükemmel bir yaralış mucizesi olduğunu da hep birlikte görelim. Virüs öyle evrimcilerin iddia ettiği gibi bir yapı hiç değil. Evrimle hiçbir şekilde açıklanamaz zaten. Evet, burada gözükmedi. Bu bir AIDS virüsü. AIDS virüsünün yapısını görüyoruz. Bakın son derece kompleks bir yapısı var. Dışarıdaki protein kılıfı ve üzerindeki çıkıntıları görüyoruz. Bu şekilde bir AIDS virüsü bağışıklık sisteminin hücresi üzerindeki alıcılara bağlanarak onların içerisine girip ve çoğalarak daha sonra tahribat meydana getiriyor. Özellikle bağışıklık sistemini çökertiyor. Şimdi burada bir yine evrimcilerin bir laf kalabalığı var, bir iddiaları var. Onu da hemen cevaplayalım. CCRS5 diye bir reseptörleri var B lenfositlerinin. Bu lenfositlerin üzerindeki, özür dilerim, T lenfositlerin üzerinde bu reseptördeki alıcıya bağlandığı zaman HIV virüsü hastalık meydana getirebiliyor. Bazen bazı insanlarda genetik olarak bir mutasyondan dolayı bu reseptörlerde bir bozukluk meydana geliyor ve HIV hastalığına daha az yakalanıyorlar. Bunu faydalı bir mutasyon gibi, örneği gibi göstermeye kalkıyorlar. Halbuki bu çok büyük bir saçmalık. Şundan dolayı çok büyük bir saçmalık. Bir kere reseptör zaten fonksiyon olan bir reseptör. Dolayısıyla bunda mutasyonda bir sakatlık meydana geliyor. Bu sakatlıktan dolayı T lenfositlerinde bir işlev kaybı söz konusu oluyor. Yani insanın bağışıklık sisteminde bir bozulma oluyor. Nitekim bununla ilgili Darwinistlerin bu iddialarını çürütecek çok önemli çalışmalar yayınlandı. Mesela bir tanesi Nature dergisinde yayınlandı. Karaciğerde bir hastalık var, öldürücü bir hastalık. Sklerojen kolenjit ismi. Son derece ağır bir hastalık. Bu hastalık işte bu mutasyona sahip olan kimselerde daha fazla oluyormuş. Ayrıca başka karaciğer hastalıkları da yine aynı şekilde bu reseptörde bir bozukluk meydana geldiği zaman fazla miktarda oluyor ve öldürücü bir hastalığa yakalanıyorlar hastalar. Yani dolayısıyla Darwinizmin iddiası her gün yeni deliller bütün iddialarını tek tek çürütüyor Allah'ın izniyle. Böyle bir şey olamaz zaten. Yani bunu hep açıklamıştık mantıken de. Hiçbir şekilde bir mutasyon, genlerin ne kadar kompleks yapısı var gördük, tekrar da gösterebiliriz. O kadar hassas bir yapıda, o kadar hassas bir dengede meydana gelecek rastlantısal bir değişiklik, mutasyon dedikleri. Mümkün değil yani faydalı olması. Yani bu bilimsel olarak gözlemler, deneyler hepsi bunu gösteriyor. Akla da aykırı, mantığa da aykırı. Nitekim hiçbir delili de yok bugüne kadar gösterilmiş. Yani yeni genetik bilgi oluşturacak ekstradan bir gen, ekstradan bir protein, enzim meydana getirecek bir mekanizma kesinlikle yok. Ancak Allah'ın yaratmasıyla olabiliyor. Zaten Allah en mükemmel şekliyle yaratmış genleri. Sadece hücrenin içerisinde gerçekleşen o mevcut olan genlerin kopyalanması oluyor. Yani gen mevcut bir kopyadan kopya çıkartarak oluşabiliyor. Onun dışında hiçbir şekilde sıfırdan, yani Allah'ın yaratmasının haşa dışında, Allah'ın yaratmasının dışında tabii ki bir şey olmaz da onların mantığını şey ederek saçmalıklarını öne sürmek için anlatıyoruz. Sıfırdan bir gen oluşmaz. Böyle bir mekanizma yok. Rastlantısal olarak hele hiç oluşmaz. Çünkü Allah'ın dilemesiyle en mükemmel şekilde bir yaratılış söz konusu. Yani en basit görülebilecek az sayıda amino asit sahip proteinin bile son derece kompleks bir yapısı var. Ve kesinlikle kesinlikle tesadüfi bir şekilde oluşmuyor. Bu zaten Darwinizmi en temelden bitiriyor. Şimdi devam edelim. Bu da bir grip virüsü. Bakın gördüğünüz gibi. Bunda çok özel bir yapısı var. Yani yapısının muhteşemliği zaten değil mi? Yaralış mucizesi olduğunu fazlasıyla açığa koyuyor. Bunlar çünkü en küçük virüsler 20 nanometre büyüklüğünde 1 milyon tanesi bir toplu iğne ucu kadar oluyor. Bir iğnenin başı kadar oluyor. 1 milyon tanesi sığıyor. O kadar küçük yapılar. Yani elektron mikroskopla.
Koskoca insan vücudunu hasta etmeye yeterli oluyor ama.
Alt üst ediyor hem de. Düşünsenize bir grip olduğu zaman insan değil mi? 4 gün kolunu kaldıramayacak duruma geliyor. Hatta çok en öldürücü hastalıklardan da bir tanesi aynı zamanda grip. Çünkü Amerika'da 4 numaralı ölüm sebebidir grip. Beyin felci. Ondan sonra kanserler, kalp bir numara. Ondan sonra kanserler geliyor. Ondan sonra beyin felci geliyor. Ondan sonra da grip geliyor. çok öldürücü bir olabilen bir hastalık. Yani hocamız demişti, Allah grip virüsüne kazan derse grip virüsü kazanıyor. Bağışık sistemine kazan dediğinde de bağışık sistemi kazanıyor. Allah'ın dilemesiyle. Burada gördüğümüz gibi mükemmel bir yapısı olduğunu görüyoruz. Bakın çok özel yine çıkıntıları var üzerinde. Bu çıkıntılarla da grip virüsü sadece üst solunum yolları hücrelerindeki alıcılarına bağlanabiliyor. Bakın bu da çok güzel. Grip virüsü mesela gidip de sizin midenizde bir hastalık meydana getirmiyor. Evet. Oradaki hücreleri tanımıyor. Bu dolayısıyla virüsün ve insan vücudundaki bu hücrelerin birbirine uygun olarak yaratıldığını, Allah tarafından virüslerin de özel olarak yaratıldığını kanıtlıyor. Yani hastalığı meydana getiren bakteriler ve virüsler de özel olarak yaratılmıştır. Bunları tanıyıp tahrip eden bağışıklık sistemi de özel olarak Allah tarafından yaratılmıştır. Burada kesinlikle tesadüfe yer yok. Görüyoruz bunu. Şimdi devam edelim.
Hazreti İbrahim müminler bunun şuurunda tabii. Mesela Kur'an'da çok güzel ifade ediyor Hazreti İbrahim'in ağzından Cenab-ı Allah. Şeytanın Allah'a sınırım. Hastalandığımda bana şifa verecek olan odur diyor.
Yani evet.
İlaç değil değil mi? Mesela bir hap alıyor veya işte ne bileyim bir sıvı, bir ilaç. Ondan da olmuyor şifa. Şafi olan Rabbimizin dilemesiyle şifa buluyoruz Allah'ın
izniyle. Evet, maşallah.
Evet, inşallah.
Evet, tabii ki sebebe sarılmak için doktora ve ilaca başvuruyoruz ama bunun sebep olduğunu, Allah'ın sebep olduğunu hiç unutmamak çok önemli burada.
Allah'ın sebep kıldığını.
Evet, hocamız aksi şirk olur demişti. Çünkü Allah hakikaten her şeyi milyonlarca sebep yaratmış. Mesela güneş var, güneş ışıkları vuruyor, gölge oluyor. Ama Allah bunun güneşten kaynaklanmadığını Kur'an'da bildiriyor zaten değil mi? Gölgeyi ve güneşi ayrı ayrı yarattık diyor Allah. Değil mi? Onu hareketli kılmışızdır diyor. Dileseydik durgun kılardık diyor gölgeyi. Yani evet. Sebep kılmışızdır diyor, delil kılmışızdır diyor güneşi Allah.
Gölgeyi yarattık, güneşi ona delil kıldı.
Delil kıldık diyor. Dolayısıyla hastalık var, ilaç var. Allah sebep olarak ilaç aldığınızda baş ağrısını geçiriyor. Ama baş ağrısını geçiren Allah o ilaç görüntüsünü yaratıyor. Siz onu alıyorsunuz ve sanki sonuç onun sonucunda baş ağrısı geçmiş gibi oluyor. Ama insanın her zaman şifanın Allah'tan, hastalığın da Allah'tan olduğunu hiç unutmaması lazım. O işte imtihan dünyasındaki imtihanımız bizim. Sebep ve sonuç ilişkileri dahilinde olması her şeyin. Ama her şeyin sebebi Allah, her şeyin yaratıcısı. Ve an an yaratılış var. Kur'an'da da bu bildiriliyor. Her an yaratılıyoruz yani. Yaratılma devam ediyor.
Her an çok detaylı yaratıyor Allah inşallah. Evet. Mesela buradaki virüs resimlerinde görüyoruz. Çok detaylı bir sistem var. Çok detaylı bir tasarım var. Buradaki mutasyon oldu denildiği zaman mesela canda çok daha farklı bir tahribat oluşuyor. Hani bu şey gibi mesela çok yüksek katlı bir gökdelenin oluşan bir fırtınada bir camı kırılıyor. Oraya mesela daha çok rüzgar giriyor. Bu sefer oradaki insanlar ha bak hava sıcaktı biz daha çok ferahladık. İşte faydalı bir değişiklik oldu demek gibi. Koskoca gökdelenin oluşumu, oradaki bütün mimari hesaplamalar, aerodinamik hesaplamalar, oradaki camların kalınlığı vesaire her türlü detay düşünülmüş. Sadece ki oradaki bir camın kırılışı faydalı bir mutasyon örneği gibi göstermeye çalışması bu çok komik kalıyor. Aslında çok kompleks bir yapının yani genelden bakıldığı zaman çok çok kompleks bir yapı var. Mesela antiparantez vücuttaki mesela enzimlerden bir örnek vermek istiyorum. Vücudumuzda bir sindirim sistemimiz var. Bir fabrika, bir öğütme makinesi. Ne yersek onu öğütebiliyoruz. Et mesela, eti sindiriyoruz. Proteinleri sindiriyoruz. Fakat bizim vücudumuzda da protein var. Yani bizim vücudumuzun temel yapı taşları da protein. Yani elmasın elması kesmesi gibi çok kontrollü ve çok böyle hesaplı bir şey olması lazım. Kontrolsüz bir şey olduğu zaman İnsanın kendi içinde de kendisini sindirebilecek bir malzeme var. Bunların en önemlisi mesela pepsin ve tripsinojen diye proteolitik denilen proteini sindiren enzimler var. Bu enzimler yani bir kesme makinesi gibi düşünelim. Elması kesmesi gibi. Elması kesebilen bir jilet bunlar. Fakat yine vücudumuzun içerisinde üretiliyor. Eğer bu sistemde mesela pepsinojen veya tripsinojen olurken mesela enzimin önceki formları var. O enzimin o an o fonksiyonunu işlevine getirmeden bir önceki hali. Yani o enzim daha fonksiyonel değil, bir kademe sonra fonksiyonel olacak. O halde üretiliyor. Eğer fonksiyonel olmuş bir şekilde mesela üretilse, o zaman üretildiği yerdeki etleri sindirmeye başlayacak. Kendi kendimizin içerisinde kendimizi yok eden bir malzeme olmuş olmaya başlayacak. İşte Allah vücudumuzda o kadar hassas dengeler yaratmış ki, kendimizi sindirmemize engel olacak bir enzim sistemini oraya da koymuş. Tam olması gerektiği zamanda olması gerektiği gibi. ufak bir hatada biz çünkü kendimizi yok ediyoruz.
Evet, bu enzimler hakikaten çok kontrollü üretiliyor. Hormonlar için de aynı şey geçerli. Ben geçen gün vermiştim örneği ama tekrar verebiliriz. Bakın bu insülin molekülünün formülünü görüyoruz burada. Şöyle takip ettiğimizde bu bir zincir böyle. Amino asitlerden oluşuyor. Bunun tamamı üretiliyor önce ve buna proinsülin ismi veriliyor. İnsülin öncesi formülü görüyorsunuz burada. Arada da özel kimyasal bağlarla, disülfit bağ denen bağlarla bakın birbirine bağlı. İnsülin ilk önce böyle üretildiğinde aktif değil. Aktif hale gelmesi için bakın şu siyahla gösterilen kısım olduğu gibi enzimler tarafından çıkartılıyor. Ama tam olması gerektiği yerden, en ufak bir hata olmadan. İki parçadan oluşuyor daha sonra insülin burada gördüğümüz gibi. Arada özel bağlar var. İşte bu proteinlerin ne kadar kompleks bir yapılarının olduğunu ve üretimlerinin ne kadar kompleks olduğunu gösteriyor. Yani ve tabii ki bu sadece Allah'ın sonsuz aklıyla, sonsuz kudretiyle açıklanabilir. Ya burada tesadüf olmadığı gibi teknolojik olarak da hayal bile edemeyeceği şekilde insanların. Çünkü bugün hala insülin hormonunu üretmek için yine canlılardan yararlanıyor, canlı hücrelerinden. Canlı hücrelerinde sentez ettiriliyor. Özellikle bakterilerde mesela, evet, değil mi? Onların DNA'sına eklenerek rekombinasyon denen bir teknikle canlı hücresi içerisinde üretilebiliyor. Çünkü üretim sistemleri içinde enzim sistemleri, fabrikalar, değil mi? Daha önce de gözden geçirmiştik, hatta tekrar bakabiliriz. Bunlar gerekiyor. Bırakın yani bir şeyi, proteini, değil mi? Proteinin meydana getiren amino asitleri dahi teknolojik olarak üretmek mümkün değil. Onun için de yine canlı hücreleri gerekiyor. Yani doğada bir kere hiçbir şekilde kendi kendine olmuyor. Bu zaten Darwinizmi en temelden bitiren çok önemli bir delil yani. En güçlü delillerden bir tanesi. Değil mi? Bir proteinin oluşmasının imkansızlığı Darwinizmi bitiriyor. Çünkü hücrenin işleyebilmesi için hep proteinlere ihtiyaç var. Hücrenin bölünebilmesi için proteinler gerekiyor. Protein üretmek için proteinler gerekiyor. DNA'nın kopyalanması için proteinler gerekiyor. Hücrenin yapısında yine proteinler kullanılıyor. Bırakın hücreyi, virüs de bile böyle. Bakın şimdi bu da bir virüs. Bunlara bakteriyofaj ismi veriliyor bu virüslere. Evet. Çok özel bir virüs çeşidi bunlar. Çok kompleks bir virüs yapısı. Bunlar hücrenin üzerine bakın uzay yolu gibi değil mi? Hücrenin temsili resmini görüyorsunuz maşallah. Evet. Mükemmel bir yaratılış söz konusu. Virüsün bir baş kısmı var. Bir kuyruk kısmı var. Ve örümcek gibi bakın bacakları var görüyorsunuz.
Tutunmaya yarıyor.
Evet. Şimdi bunlar neye yarıyor biliyor musunuz? Hücrenin üzerine geliyor. Hücrenin üzerinde bakteriyofaj denen bu mesela Escherichia coli isimli bir bakteri var. Bunun üzerine geliyor. Bunun üzerine bu ayaklarıyla tutunuyor. Daha sonra bu kuyruk kısmında bir kasılma meydana geliyor. Ve baş kısmında bulunan genetik maddesini ki bu genelde RNA veya DNA olabiliyor. Bunu hücrenin içerisine enjekte ediyor. Yani geliyor ayaklarıyla tutunuyor, kasılıyor. Tam bir enjeksiyon gibi. Yani iğneyi düşünelim böyle. Pistonu ittiğiniz zaman enjekte eder değil mi? İçeriğini boşaltır. O tarz böyle kasılarak içeriğini boşaltıyor. Yani genetik maddesini boşaltıyor hücrenin içerisine. Bu gidiyor hücrenin kendi genetik maddesine bağlanıyor. Ve bunun parçaları üretilmeye başlıyor. Şimdi şöyle de göstereyim size. Bu da 3D resmi yine böyle bu şekilde. Evet bakın görüyorsunuz. Baş kısmı var. Kuyruk kısmını görüyorsunuz ki bunlar hepsi bakın protein yapısında. Yani kendi içindeki genetik maddesi bütün bu şeklini kodluyor. O genetik maddeden başka bir şekil bir şey çıkmıyor. O genetik madde çoğaltıldığı zaman, bakın bir de şöyle oluyor çoğaltma, o da çok yaratılış mucizesi. Hücrenin DNA'sına bağlanıyor, hem kopyasını çıkarttırıyor, hücrenin sisteminden faydalanıyor. Çünkü kendi ribozomları yok, yani protein fabrikaları yok. O şekilde enzimleri yok. Enzimleri oluyor bunların ama kendi kendini çoğaltacak, böyle protein üretecek şekilde olmuyor enzimler. Dolayısıyla kendi kendine çoğalamıyor. Hücrenin sisteminden yararlanıyor. Bu bir kere çok büyük bir akıl. Evet. Yani bir virüs sadece moleküllerden oluşan, üstelik canlı da değil. Nereden biliyor bir canlı hücresine gitmesi gerektiğini, onun içine gelip o enjekte edecek sistemi var. Bu yani sorudan olacak bir şey kesinlikle değil zaten. Değil mi? En baştan itibaren böyle yaratılmış olması lazım. Nitekim de öyle. Yani o şekilde Allah tarafından yaratılıyor. Hücrenin içerisinde DNA'sı bağlandığı zaman bundan kopyaları çıkartıldıktan sonra aynı zamanda üretim de yapılıyor aynı anda. Yani hem kendi DNA'sının kopyası çıkıyor hem de parçaları ayrı ayrı üretiliyor. Yani önce DNA'sını ürettiriyor. Ondan sonra bunun etrafında baş kısmı meydana geliyor. Onu hemen içine alıyor. Ondan sonra kuyruk parçaları üretilmiş oluyor o sırada. Kuyruğu ayrıca geliyor. O monte oluyor. Hemen birleşiyor bunlar. Ayakları aynı şekilde. ve mükemmel bir şekilde bir araya geliyor ve daha sonra çok fazla biriktiğinde hücreyi parçalayıp dışarıya çıkıyorlar bunlar. Gidip başka hücreleri enfekte ediyorlar, enjekte ediyorlar içeriklerini ve tahribat meydana getiriyorlar. Ve bu mükemmel bir yaratılış mucizesi. Ama Allah bunu tanıyacak bağışıklık sistemini yaratmış. Yani özel silahlar var. Bunlar da bu protein yapısına özel onların. Şu protein kısmı var ya mesela baş kısmı.
Evet.
Geliyor onun üzerine anahtar kilit gibi. Yani bir kilidi bir anahtar açar değil mi? Tam o şekilde. Tam anahtar kilit gibi üzerine yapışıyor ve bunun üzerine tahribat meydana geliyor. Hücreler tarafından da parçalanıyor daha sonra. Ya bunların hepsi sonsuz aklını ispatlıyor Allah'ın. Sonsuz sanatını ve aklını. Tamam. Gözle göremeyeceğiniz küçücük virüsler bir de alt üst ediyor insanı değil mi? Ne İnşallah. Hale getirdiğini herkes de bilir yani böyle.
İlkel canlı diye bir canlının var olmadığını bu tip sistemler bize gösteriyor. Küçüğe sanki zahiren daha basit bir iş gibi görünen detaya eğildiğinde çok daha kompleks bir yapıyla insan onu karşılaşıyor. Yani burada seçici geçirgen olan bir bakteri zarına, onun dış zarına bağlanabilmek bir kere bir bayağı bir profesyonel bir şey gerektiriyor. Bir ön bilgi muhakkak gerektiriyor. Ona bağlandıktan sonra zaten içeride onun DNA'sına öyle bir gen ekleyip kendisini kopyalattırabilecek hale getirmek çok daha büyük bir profesyonellik istiyor. Çünkü az önce örneğini verdiğin Escherichia coli belki de gen mühendisinin en çok kullanılan bakterilerden birisidir. İçerisinde antibiyotik üretiminde kullanılan genleri insanlar enjekte ederler ve antibiyotik ürettirdiler. Veya çeşitli bitki için kullanılan ilaçların üretiminde de kullanılıyor Escherichia coli. O anlamda çok ünlü bir bakteridir. Bizim 21. yüzyılda ulaştığımız genetik mühendisliği mertebesine bu gördüğümüz virüs ilk var olan andan itibaren var. Bu teknoloji zaten o an var olması, sahip olması hem ilkel bir canlının var olmadığını hem de her canlının nasıl Allah'ın o üstün aklını bize gösterdiğini gösteriyor.
Tabii. Şimdi mesela birisi oturup mikroskobun başına geçse, elektron mikroskobunun şöyle netlik ayarlarını yapsa, birdenbire görüntüsüne şöyle bir şey gelse, böyle bir şey gelse, insan buna vay be tesadüf ne yapmış der mi? Yani böyle saçma şey olur mu? Saçma sapan şey. Evet. Tabii ki mükemmel yaratılmış yani değil mi? Burada bakın muazzam bir tasarım var. Yani şu böyle ancak işte uzay yolu filmlerinde görebileceğimiz türden böyle değil mi? Böyle çok özel bir tasarımla mükemmel bir şekilde yaratılış daha doğrusu. Yani tasarım tabii tasarım lafı aslında şu bakımdan hatalı. Allah'ın tasarlama ihtiyacı yoktur.
Evet.
Yani biz bunu böyle anlaşılması için kullanıyoruz ama Allah kesinlikle tasarlamaz. Allah ol der. Zamanın sonsuz bir biriminde değil mi? Öyle an da değil o inşallah. Yani anın da sonsuz küçüğü bir içerisinde. Ve sonsuzluğu yaratır. Yani insanın sonsuz hayatını yaratır ve bitirir Allah. Bitirmiştir inşallah.
İnşallah.
Dolayısıyla tasarım bu anlamda hani insana has bir acizlik ama haşa Allah bütün her şeyden münezzeh. Dolayısıyla Allah'ın tasarlamaya ihtiyacı yoktur.
Evet.
Ol deyince oluverir her şey. Değil mi? Mükemmel bir yapı. Bunu gören biri Allah'ı tesbih eder değil mi? Bir bilim adamı olabilir, bu herhangi biri olabilir. Mikroskopta şunu gördüğünüz zaman maşallah der insan değil mi? Sübhanallah der. Allah ne güzel yaratmış der. Zaten bilimin amacı budur işte. Yani bu çok önemli.
Evet.
Bu Darwinizm saçmalığı işte 18. 19. yüzyılda devreye girip bilim amacından saptırdı, rayından çıkardı ve geriletti. Yani çok büyük bir sekteye uğrattı bilimi. Evet. Şimdi işte bu bağnaz, batıl din, bu yapı Allah'ın izniyle hocamızın da vesilesiyle dünya çapında kazınıyor, kalktı ortadan. Yani
İnşallah.
Muazzam bir aydınlanma başladı böyle inşallah. Bilimin önü açılıyor, evet. Ahlak gelecek inşallah, merhamet, sevgi, şefkat gelecek. Yani bu Darwinizm yaptığı tahribat insanlık tarihinin en büyük tahribatıydı. Yani hem bilimsel bakımdan hem sosyal bakımdan. 350 milyon insanın hayatına mal oldu değil mi? Ondan çok daha fazlası sakat kaldı, öksüz kaldılar, yetim kaldılar. Aileler yok oldu, şehirler yok oldu. Trilyonlarca dolar insanlığa mal oldu. Adaletsizliği getirdi, vahşi kapitalizmi getirdi, komünizmi getirdi değil mi dünya çapında? Sırf şu inat yani bu çok insanın yani Allah'ın varlığını anlaması... O kadar kolay ki, o kadar açık ki. Allah çok açık yaratmış değil mi inşallah böyle? Yani i̇nşallah. Baktığın anda şu görüntüyü gören biri ben varım diyorsa yani bir bilinç sahibi bitti, yaratıldı sen yani çok açık. Yani bu görüntüyü bir sahibi var. Değil mi? Sana gösteriliyor Hı. görüntü. Yani bunu hemen anlayacağı kadar açık yaratmış Allah inşallah. Çocukların anlayacağı kadar. Kalü belada da tabii sözünü almış Allah'ın varlığına herkes şahit. Sadece hafızamızda şu anda müsaade etmiyor Allah. Onun için hatırlamıyoruz ama inşallah. Çok açık yani. Böyle karmaşık bir konu yok. Yani virüslerden neye baksanız zaten proteinlerin yapısı hepsi Allah'ın yarattığının mesajını taşıyor inşallah.
Darwinizm bilimin hakikaten son 150 yıldır önündeki çok büyük bir engel. Çok büyük böyle ağır bir yük gibi. Yani bilim adamı mesela araştırıyor. Bu az önceki virüs konusunda ve buna benzer birçok DNA genetik konularda bulunan hemen her böyle büyük buluş Nobel ödülü almasına sebep olmuş bilim adamlarının. Hmm. Mesela işte hücrenin içerisinde genetik bilginin saklı olduğu nükleustan içeri girmek için gerekli bir amino asit şifresi var. Bu eğer olmazsa protein içeri giremiyor. Olursa da protein içeri giriyor. 5 tane küçük amino asitin oluşturduğu anahtar kilit uyumu. Burada bir şifre var. Bunu bulunca bilim adamı bilim dünyasında işte binlerce insan tebrik ediyor. Nobel ödülü veriyor, alkışlıyor. Yere göre sığdıramıyorlar o insanı nasıl buldun diye. Halbuki orada o sistemi yoktan var eden bir Allah var. Onun oraya nasıl koyduğunu ve onun orada nasıl var olduğunu bilim dünyasında yani şu ana kadar diyelim evrimle açıklamaya çalışmak için geçen süre harcanan para hakikaten 150 yıldır bilimin önünü çok tıkadı. Yani bir şeyi evrimle açıklamaya çalışmak çok yorucu bir şey çünkü. Yani çünkü sürekli kısır döngü dönüyor bir sonuca ulaşamıyor.
Yok, yorucu değil, imkansız zaten yani.
İmkansız bir şey.
O imkansız senaryoya batıl dini her şeyi uydurmak için çarpıtıyorlar. Her şeyi ama. O zaman işte gerçekleri saklıyorlar. Bu yüzden bilim çok geriledi yani sekteye uğradı.
Önünden kalkınca inşallah hocamın i̇nşallah. Vesilesiyle Darwinizm dini ortadan kalkınca bilim dünyası da ahir zamanda hiç olmadığı kadar yüksek bir refah seviyesine ulaşacak. İnşallah hiç görmediğimiz teknolojik aletleri seviyelerde inşallah ulaşacağız.
Tabii. Yani öyle rezaletler oluyor ki şimdi tabii Allah korkusu da olmayınca daha önce vermiştik Lysenko isimli o evrimci Rus komünist. Buğday evrimleşecek diye Sibirya'ya buğday ekiyor 8 milyon hektara. Milyonlarca insan açlıktan ölüyor. Şimdi mesela bugün dünya çapında ilaç firmaları var. Bu ilaç firmalarında da çok büyük rezaletler yaşanıyor. Ben hepsi böyledir demiyorum da tabii tenzih ederim. Ama oldu, görüldü bunlar. Mesela bir ilaç oluyor. O ilacın yan etkileri biliniyor. O firma görevlileri tarafından ya da bazı bilim adamları tarafından, doktorlar tarafından. Hatta bazılarının öldürücü yan etkisi oluyor. Bir bakıyorsunuz o ilaç yıllarca kullanımda kalıyor. O arada ölenler oluyor. Bir gün birinin şikayetiyle böyle basın ilgileniyor, ortaya çıkıyor. Hemen durduruluyor, çekiliyor piyasadan. Halbuki birçok zaman, ben biliyorum yani bunu, bu bilinen bir şeydir. O haberler aslında geliyor o firma yetkililerine. Bazı, yani hepsi böyledir demiyorum da. Ama bunlar olan şeyler, bilinen şeyler. Bazı firma yetkililerine, bazı doktorların haberi oluyor, bazı bilim adamlarının haberi oluyor. Büyük paralar döndüğü için para karşılığı örtbas edilebiliyor. Şimdi bu işte bu Darwinist zihniyet yani evet. Allah korkusunun olmamasından evet. kaynaklanıyor. Bakın insan hayatına mal oluyor. Yıllarca kullanımda kalıyor. Sonra pardon diyorlar. İnsan öldürüyormuş diyorlar. Bir bakıyorsunuz yüzlerce insan ölmüş. O yüzden hayatını kaybetmiş. O sırada. Daha ilk vakada bunun hemen gözden geçirilmesi lazım. Hemen değil mi? Biliniyor. Bildirilir bu. Mehdi döneminde inşallah öyle olur. Hemen ilgilenilir, yan etkilerine bakılır. Zaten önce hayvanlarda deney yapılıyor. Ondan sonra yani yıllar sonra ancak bu şekilde insanlarda kullanılmaya başlanıyor. Hemen tedbirleri alınır. Çok açık bir şekilde. Ama böyle olmayabiliyor. İşte bu yani sistem bunu getiriyor. Hem bilimde ilerlemeye şey ediyor hem insan hayatına mal oluyor. Hepsi var. Mesela bir ilaç oluyor. Daha iyisi bulunuyor. Daha iyisi piyasaya verilmiyor. Bunda çok büyük kazanç oluyor. Ve yıllarca o ilaç firması onu üretmeye devam ediyor. Daha sonra daha iyisini piyasaya sürüyor. Şimdi bu çok büyük merhametsizlik, adaletsizlik değil mi böyle? Yani insan hayatı söz konusu burada. Olur mu öyle şey?
Daha evet. çok para kazanacağını düşünüyorlar ama aslında tam tersi oldu. Allah onu da bir musibet olarak şu an gösteriyor. 7 yıl süreceğini hocamızın da söylediği üzere çok büyük bir ekonomik kıtlık şu an başladı. Bunun sebebi ne? İşte Darwinist zihniyetin ürünü olan bu vahşi kapitalizm. Ya para için insan hayatını hiçe sayan bir zihniyetin sonucunda bu merhametsizlik, bu bereketsizlik, bu uğursuzluk sonucunda böyle bir kriz getirdi. İnşallah çözümü de Darwinizmin ortadan kalkmasıyla Allah sevgisinin, Allah'a duyulan imanın yeryüzünde yayılmasıyla metafizik bir ortam oluyor inşallah. O zaman her şeyin ekonomik krizinin olduğu gibi çözümü üretilmiş oluyor.
Krizin başlama tarihi 2007. Hocamızın yaratılış atlasını Avrupa'ya gönderme tarihi de 2007 ve Avrupa o parlamentosu şeyi değil mi birliği yaratılışı okutmayalım diye karşı çıktığı yaratılış tarihi de 2007.
O zaman 2014'te 2000, değişik şeyler olabilir.
Tabii yani yaratılışa karşı gösterilen bir tavır vardı Avrupa'daki Darwinistlerden ve materyalistlerden. Ağırlıklı fikir orada öyle zaten. Dolayısıyla evet. Allah da öyle bir karşılık verdi. Hocamızın anlattığı gibi, dediği gibi inşallah.
Evet,
inşallah. Dediğin gibi Darwinizmin zaten fikren yok oldu da bir hegemonyasının şeyi sürüyor yani. O diktatörlüğünün bir devamı var. Yoksa fikren mesela insanların ülkemizde %99 Allah'a inanma oranında. Demek evet. ki gitmiş yok olmuş. Milletin aklında, kalbinde Darwinizm bitmiş. Değil mi? Amerika'da öyle %60'ın üzerinde. Allah'a inanma oranı artıyor. Yani fikren yok oldu. Sadece işte hegemonyası sürüyor bilim dünyası üzerinde, basın dünyası üzerinde. Masonların ve diğer İşte ateist masonların ve diğer birlikte o fikirleri ayakta tutmak isteyenlerin çırpınışları ve çabaları biraz devam ediyor. Yoksa fikir olarak bitti milletin gözünde.
Yani geçmişten kalan biraz bir korku var bu konuda. Yani evrimci zihniyetin, Darwinist zihniyetin oluşturduğu otoriter yapıda mesela üniversitelerde çok skolastik bir yapı halen birçok üniversitede vardır. Öğrencinin titri alması için, yüksek kariyer yapması için Darwinist'e inanması bekleniyor. Yani birçok yerde mesela doktor hocama da olmuştur. Darwinizmi yıkan bir konferans verildiğinde sen nasıl doktorsun veya sen nasıl biyologsun gibi direkt bu unvanı nasıl aldığına şaşıran ifadeler çok oluyor. Bunun sebebi bu. Yani otoritenin tamamen Darwinizmi destekler halde olması. Fakat zamanla Darwinizmin bir yalan olduğunu halk anlıyor. Otorite içerisinde de Darwinizme inanmayan insanlar sayısı artıyor. Ve bu zamanla hani bir yerde bir kıvılcım olduğu an evet evrim yokmuş aslında biz bilim Allah'ı bize gösteriyor. Allah var diyen insanlar olmaya başladık bir anda hızlanıp Allah alem hepsini yok edecek.
İşte Antonio Filio değil mi mesela? Evet. Ateistlerin belki hocası zamanında kendisi de ifade ediyor. Yıllar sonra meğer diyor Allah varmış diye kitap yazdı.
84 yaşında söyledi bunu. 84 yıl ateizmi ve evrimi savunuyor. Sonra açıklıyor. Yani tesadüfen oluşması imkansız diyor bu kompleksliğin diyor bu hayatın diyor. Pardon diyor yani ben özür diliyorum diyor. Ateist olmasına sebep olduğum vesile olduğum insanlardan diyor. Özür diliyorum diye dünya medyasına özür diledi. Tabii. Çok var böyle yani Francis Collins var başkaları var. Bunlar en tepedeki yani en önde gelenleriydi ateistlerin.
Tabii.
De. Fakat muazzam bir dönüşüm yaşanıyor inşallah.
Maşallah.
Hocamız dedi yani böyle bu dedi eski pul gibi dedi. Bunlar dedi yapışmış dedi eski pulu dedi böyle hani biraz kazımak için uğraşmak gerekir dedi böyle dedi. Bıçakla kazımak diyor şeyle böyle. Şimdi onu yapıyoruz dedi inşallah. O inatçı böyle hani üniversitelerde daha ziyade biraz daha kemikleşmiş böyle yapışmış olarak var. O safhadayız inşallah böyle. Çünkü delilleriyle çürütüldü artık. Proteininle tesadüfen olamayacağı böyle özellikle akademik çevrelerde netleşti böyle. Fosillerin olmadığı mesela değil mi? Hocamızla röportaj yapan herkes uluslararası, Amerika'dan olsun gerek Avrupa'dan, İngiltere'den, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden mutlaka onu biliyorlar. Zaten soruyorlar hocamız. Hocam diyorlar değil mi? 300 milyon fosil var diyorlar. 10 trilyon veriyor musunuz diyorlar bir tane getirene. Bir protein tesadüfen olamıyor diyorsunuz. Darwinizm özellikle dünya basınında değil mi? Binlerce haber çıktı. Darwinizmin bütün komünizme, faşizme, ondan sonra kapitalizme, teröre ve anarşinin kaynağı olduğunu anlattığı hocamızın. Bu şekilde binlerce haber çıktı maşallah. Evet. Ve artık dünya anladı yani bunu. Dünyanın çünkü 200 ülkesinde okunuyor hocamızın kitapları. 73 dili buldu. 73 dili buldu.
Maşallah.
Ve 100 milyonlarca indiriliyor internet sitelerinden. Satışları 80 milyonun üzerindeydi. 2009 rakamları bunlar ki 2010'da katlanarak devam ediyor maşallah. Dolayısıyla tabii insanlar artık anladılar yani olayı inşallah tabii. Böyle. O tabii son bir rötuşları temizlik o birkaç sene daha sürer Allah'ın izniyle. 2014'lerde, 2015'lerde pardon biz nasıl bunları anlattık, nasıl inandık buna diye gülecekler o inananlar evet, da inşallah. İnşallah. Tam bir saçmalık yani. Bunu gören bir insan yani bu tesadüfen olmuş diyebilir mi? Virüs. Değil mi? Muazzam bir yapı işte. Çok Allah tarafından özel olarak yaratıldığı belli. Bunun neresi tesadüf olabilir? Yani tesadüf diye bir şey yok zaten de. Yani biz tabii anlaşılsın diye o rastlantı şey diyoruz. Kısa bir ara vereceğiz şimdi. Kısa evet. bir aradan sonra tekrar devam edelim inşallah.
İnşallah.
Evet programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serdar Hocam hoş geldin.
Bulduk.
Şimdi DNA'dan bahsedelim biraz. DNA hakikaten çok büyük bir yaratılış mucizesi. DNA bütün canlının bütün özelliklerini kodlayan genetik bilgi. Ama ne özellikler? Mesela bir balın şekli, yüzgeçleri, solungaçları, bir yarasanın sonar sistemi, ondan sonra gözün özellikleri, kulağın özellikleri, hepsi DNA'da kodlanmış olarak var. Derinin rengi, boyun uzunluğu, değil mi? Buna şifrelenmiş olarak var. İnşallah. DNA'da o kadar muazzam bir bilgi var ki, bakın burada temsili olarak canlandırmasını görüyorsunuz. 1000 cilt ansiklopediye sığacak insan DNA'sında bilgi var. Yani her birinin biner sayfa olduğunu varsaysak, 1 milyon ansiklopedi sayfası yapar. 3.2 milyar harften oluşuyor. 1 gram DNA'da bakın, 1 gram DNA'daki bilginin miktarını Amerika'da Led Erlman isimli Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bir bilim adamı hesaplıyor. Bakın 1 gram değil mi? Şu kadarlık bir yer kaplayacak bir şey 1 gram DNA'da. 1 trilyon CD yani 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgi var. Bakın 200 trilyon kitap, 1 trilyon CD'den bahsediyoruz, 200 trilyon kitap. Bu insanlık tarihi boyunca yazılmış olan tüm kitapların on binlerce kat fazlası. Yani insanlık tarihi boyunca yazılan kitapları düşünelim. Şu an piyasada olan bütün kitapları tek tek, Çin'den Hindistan'a kadar, Amerika'dan Avrupa'ya kadar, Türkiye'ye kadar, insanlık tarihi boyunca yazılmış olanları düşünelim. Onun kat kat fazlası bir gram molekülün içerisine Allah yerleştirmiş bu bilgiyi. Bu tabii Allah'ın sonsuz kudretini ve sonsuz aklını kanıtlayan bir diğer bilimsel delil olmuş oluyor. İşte görüyorsunuz burada binlerce cilt ansiklopedi. Tabii bu Allah'ın yarattığını ispatlar kesin olarak. Mesela tabii bu bilginin de kopyalanması değil mi, üretim aşamaları her biri ayrı bir yaratılış mucizesi. Yani 20. yüzyıl içerisinde bu ortaya konmaya başladı. 21. yüzyılda artarak devam ediyor. Mesela bir DNA'nın kopyalanması sırasında çok basitçe bakın kabaca. DNA böyle bir sarmaldan oluşuyor. Değil mi? Sarmal bir yapısı var. Bunu açan ve kopyalama işlemini gerçekleştiren enzimler var. Bunlar böyle çok sayıda enzim. DNA'da kopya çıkartıyorlar. Bu kopya da RNA yapısında oluyor. Ve RNA yapısında olan bu kopya protein fabrikalarına getirildiği zaman bundan da protein üretimi gerçekleşiyor. Bakın ne kadar kompleks işlemler olduğuna kısaca göz atalım burada. Burada protein fabrikası derken şunu kastediyoruz. Şimdi DNA'nın kopyası çıkartıldı, RNA olarak getirildi. Buna protein fabrikasının küçük bir birimi var, o bağlanıyor. Burada görüyorsunuz, o bağlandıktan sonra büyük birim geliyor. Ve büyük birimin üzerinde, ki bunlar protein ve RNA yapısında özel bir yapı bu. O da kodlanmış olarak DNA'da var. Yani DNA ve bu sistemin aynı anda var olmak zorunda. Bakın bu zaten evrimi bitiriyor. Çünkü öyle birinin öbürünü beklemek gibi bir durum söz konusu değil. Ribozom olmazsa DNA olmuyor, DNA olmazsa ribozom olmuyor. Her ikisinin de aynı anda var olmuş olması gerekiyor ve bütün kompleksiyle eksiksiz olarak var olmuş olması gerekiyor. Çünkü en ufak bir eksiklik olduğunda hayat duruyor. Yani ribozom protein üretemezse hücrenin üremesi ve bütün hayatı durur, hayat olmaz zaten yani o şekilde. Üzerinde bakın 3 tane ayrı nokta var. Buraya hücrenin içerisinde amino asitler var, üretilmiş olarak, serbest olarak bulunuyorlar. Ve tRNA yani transfer taşıyıcı RNA denen RNA parçaları var. Bunlar da ayrı ayrı üretiliyor, bunlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Ve bunları birleştiren her bir amino asit için ayrı enzim var. Bakın 20 tane amino asit görev alıyor, yani 20 tane pardon enzim. 20 tane protein görev alıyor bunların birleştirilmesi için. Bunlar getiriliyor, ribozomun üzerindeki özel yerleşme noktaları var. Oraya yerleşiyorlar ve amino asitler ribozomun üzerindeki enzimler vasıtasıyla, ki bunlar da RNA yapısında, peptidil transferaz deniyor bunlara, tek tek birbirine ekleniyor. Amino asitler birbirine eklenerek işte, bakın burada görüyorsunuz, protein zincirleri oluşuyor. Bakın bu amino asit zinciri proteinin oluşması aşamasını gösteriyor. Bu da işte DNA'nın üzerindeki o bilgiden çıkartılan kopyaya dayanarak yapılıyor. Hmm. Şimdi bakın o kadar kompleks bir sistem ki bu. Sadece ribozomun bu protein aşamasında 55 tane ayrı protein görev yapıyor. DNA'dan kopyalamada ayrı proteinler görev yapıyor. Yaklaşık 80'e yakın protein bu şekilde görev alıyor. Ayrıca bu aşamadan sonra protein böyle düz bir zincir ya. Bunu işte ileriki aşamalara tabi tutuyor. Amino asitlere özel gruplar ekleniyor. 1150 tane ayrı enzim var bunu yapan. Yani toplam 1500'e yakın belki 1200 küsur 1300 tane enzim görev yapıyor bir tane protein üretilme aşamasında.
Maşallah.
Şimdi bu yani muazzam bir yaratılış. Bakın tabii. Buradaki en ufak bir eksiklik de bütün sistemi çökertiyor. Bunlar indirgenemez kompleks sistemler. Yani bu şu anlama geliyor. Modern literatürde kullanılan bir deyim bu. Daha basite indirgeyemiyorsunuz. Basamak basamak olamıyor. Yani ribozomun tek başına olması hiçbir şey ifade etmiyor. Ya da ribozomun şu parçası tek başına bırakın ortaya hiçbir şey ifade etmiyor. Onun çalışması için diğer parçaların eksik olarak var olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. Onu kopyalayan DNA'nın varlığı gerekiyor. O da yetmiyor. Bütün o ara enzimlerin proteinin olması için hepsinin varlığı ve DNA'da kodlanmış olarak var olması gerekiyor. Yani alın ortama koyun yine bir şey ifade etmiyor. DNA'da kopyasını bulması gerekiyor. O da yetmiyor. Enerji santralları gerekiyor. Hücrenin zarı gerekiyor. Tam bir hücre gerekiyor işte.
Maşallah. Burada hakikaten çok büyük hikmetler var. Mesela bakterilerin kimi zararları bu ribozomda sadece bir proteine etki etmesiyle oluyor. Yani bir proteinde bağlanıyor. Onun şekilsel bir de yapısını bozuyor. Hani amino asit yapısını da bozmuyor. O şekilsel yapısını bozmasıyla beraber ribozom protein üretemiyor ve neticede hastalık meydana geliyor. Yani burada her şey mükemmel, eksiksiz bir şekilde Allah tarafından yaratıldığı çok açık. Ayrıca mesela burada bir mesela günlük hayatta çeviriler yapılıyor değil mi? Mütercim, tercümanlık için işte insanlar 4 sene eğitim görüyor. Yani bir sürü çalışmalardan geçiyorlar. Burada tercüme işlemi de yapılıyor. Mesela DNA'nın kendine özgü bir dili var. 4 harften oluşuyor. Adenin, timin, guanin, sitozin molekül olarak bunlar harfler olarak kullanılıyor. Ama proteinin dünyasındaki dil apayrı. Onlar da amino asitlerden oluşan bir dil var. Burada bu çevrim yapılıyor. Bir de burada çok ilginç şöyle bir durum daha var. Mesela evrimciler diyor ki işte ilkel şartlarda amino asitler bir araya geldiler diyor. Halbuki yani işte peptit bağ yaptılar diyor. Bunu öyle bir çırpıda söylüyorlar. Ama işin detayına geldiğimizde ribozomun yapısı 55 tane proteinden oluşuyor. Dediğiniz gibi değil mi hocam? Amino asitlerin tRNA'lara bağlanması için en az 20 çeşit enzim gerekiyor. Daha sonra burada o peptit bağ oluşurken ara şeyler çıkıyor, moleküller çıkıyor. Onların uzaklaştırılması gerekiyor. Onlar için ek enzimler gerekiyor. Yani bu her aşamasıyla kontrol altında tutulması gereken bir süreç. Bu sadece amino asitin çıkabilmesi için. Dolayısıyla yani tesadüf gerçekten
ayrıca
çok aciz.
Ayrıca amino asitin yapılması için de onlarca ayrı enzim gerekiyor bir de. Evet,
maşallah.
Onu yani söylemeden evet, bu sistem yani. Tabii. O kadar kompleks ki. Yani bir de o kadar süratli ve mükemmel bir üretim var ki bakın saniyede 2000 protein üretiliyor bir hücrede. Ve burada hata olmuyor. Daha doğrusu hata olsa bile hatayı tanıyan ayrıca sistemler var. Onlar hemen hatalı proteini ortadan kaldırıyorlar. DNA'daki hatayı düzeltiyorlar. Evet. Yani muhteşem bir sistem söz konusu
maşallah.
Burada.
Mesela bundan sonraki aşama da aslında burada da bitmiyor. Dediğiniz gibi şaperon molekülleri var. Bunlar amino asitleri katlıyorlar. Katlamaları da tam olması gerektiği yerde oluyor. Yani mesela hücrede çeşit çeşit organeller var. Mitokondri olsun, kloroplast olsun. Yani enerji santralleri veya işte enerji depo sağlanmasına gereken kompartmanlar olsun. Bunlar çeşit çeşit proteine ihtiyaç duyuyor. Bu çeşit çeşit proteine ihtiyaç duyarken bu proteinin doğru yerde doğru zamanda katlanması gerekiyor. Önceden katlansa bu sefer organellere ulaşamıyor. Yani her şey mükemmel bir şekilde gerçekleşirse bir anlamı var.
Şunu da gösterelim. Bakın şimdi Serdar Hocam dedi doğru yerde olması gerekiyor. Doğru yere götüren posta kodu sistemi var. Yani insanlığın 20. yüzyılda geldiği noktaya bakın Allah değil mi? Milyarlarca yıldır zaten yaratılmış yani bu sistem. Hem de en mükemmel şekli hatasız çalışıyor. Bakın şöyle burada örneğini gösterelim ki çok kompleks bir sistem bu. Biraz önce gördük ribozom burada gördüğünüz protein fabrikası. Bakın protein fabrikası denen bu yapı hücrenin protein fabrikaları ki DNA'nın kopyasına mesajcı RNA'nın üzerine bağlandığı zaman bundan hemen amino asit dizileri yani proteinler oluşmaya başlıyor. İşte bu aşamada eğer bu üretilen protein mesela hücrenin içerisinde iç zar yapıları denen yapılar var. Endomembran deniyor bunlara. Mesela Golgi cisimciği diye bir yapı var. Endoplazmik retikulum var. Mitokondri var. Mesela mitokondri enzimlerinin ve proteinlerin bir kısmını ana DNA'dan alıyor. Yani ana DNA tarafından üretilen proteinler mitokondriye geliyor. Peki bu protein mitokondriye gitmesi gerektiğini nereden biliyor? Bakın nereden biliyor? Bu protein fabrikası proteini üretirken o protein nereye gidecekse ona ait 20 amino asitten oluşan bir bölüm ekleniyor. Bu bir barkod sistemi. Tam bir barkod sistemi. Hani zarfların üzerinde olur ya böyle barkod sistemi. Onu bilgisayar sistemi yardımıyla okursunuz ve posta kodu sistemi diyelim daha doğrusu.
Evet.
O postanın nereye gideceğini belirler. İşte Kadıköy'ün filanca semti olabilir bu ya da işte herhangi başka bir yer olabilir. Değil mi? O posta koduna göre. İşte bu tam bir posta kodu sistemi. Bu eklenen özel bölüm nereye gideceğini, hangi adrese gideceğini belirliyor. Bu da yeterli değil. Bunu tanıyıp buna bağlanan sinyal tanıyıcı parçacıklar var. Bu da DNA'da kodlu olarak var. Bu bütün sistem DNA'da kodlanmış zaten. Buna uygun bir parçacık, anahtar, kilit gibi bakın geliyor buna bağlanıyor. Neden bağlanıyor? Şundan dolayı. Bu gideceği yerin mesela bu endoplazmik retikulum diyelim. Özel bir organel hücre içerisinde. Mesela protein de bu proteinde bir hormon diyelim. İnsülin hormonu, bilinen bir insülin hormonu. Hücrenin dışarısına gidecek. Dolayısıyla bunun işlemleri bu endoplazmik retikulum içerisinde gerçekleştiriliyor. Bakın nasıl oluyor. Bağlandıktan sonra endoplazmik retikulumun üzerinde özel alıcılar var. Bu alıcılara anahtar kilit gibi uygun hale geliyor bu protein üretilirken. Daha üretim de bir yandan devam ediyor aynı anda. Geliyor endoplazmik retikulum üzerine bağlanıyor. Bağlandığı anda bakın bu ilk hali, bağlandığı anda bunun ortası açılıyor. Bir anda ortasında bir açıklık beliriyor. İşte üretilen proteine yapışan, burada yapışan bu protein fabrikası ürettiği proteini endoplazmik retikulumun içerisine gönderiyor. Proteinin üretimi sona erdiğinde bu sinyal taşıyıcı, tanıyıcı bağlantı ve barkod sistemi alıkonuyor. Proteininden ayrılıyor artık o, ayrılıyorlar onu böyle mükemmel bir zamanlamayla. Ve protein bakın endoplazmik retikulumun içerisinde 3'e de katlanıyor. Ondan sonra son şekli formu verildikten sonra bu bir insülin hormonu ise biraz önce görmüştük. Orta bölümü çıkartılıyor insülinin. Son haline getiriliyor ve bu hücre dışarısına gönderiliyor. Yani bu böyle çok aşamalı, iç içe geçmiş ve hatasız sistemlerden oluşan çok kompleks bir yapılanma.
Maşallah.
İşte bu neyi gösterir? Sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını ispatlar. Evet. Her aşamada bu böyle ortaya çıkıyor zaten. Yani ilerlemeler insanın hayretini ve Allah'a olan imanını arttırıcı nitelikte. Zaten maşallah, bilimin amacı maşallah da o olmuş
maşallah
oluyor.
Maşallah. Yani mesela bu durum şuna benziyor. Hani günlük hayattan örnek verecek olursak bir sürü fabrika var değil mi? Araba fabrikaları. Ama bunlar dünyada belli yerlerde bulunuyorlar. Şimdi ihtiyaç da her yerde var. Dolayısıyla bunların ilgili yerlere iletimi gerekiyor. Yani bunun için lojistik firmaları kurulmuş, ulaşım firmaları kurulmuş. Bunlar fabrikadan alıyorlar malları ve pek çok çeşitli yerlere iletiyorlar. İşte burada da protein üretiliyor ama protein üretimi sadece tek başına hiçbir anlamı da yok. Yani mesela evrimciler işte diyorlar ah keşke bir protein olsa. Ya onda bir anlamı yok ki. O proteinin bir görevi var. O görevini doğru yerde ve doğru zamanda yapması gerekiyor.
Evet.
O doğru yere ulaşabilmesi için de proteinlere ihtiyaç var. Bu yapı onu gösteriyor.
Evet.
Yani burada mesela hücrenin o kadar fazla organı var ki işte mitokondri, kloroplast, Golgi dediğiniz bunların her birine ulaşması için elden ele bu proteinler görev alıyor. Yani dolayısıyla sistem yine görüyoruz ki bir bütün halde yaratılmıştır.
Evet.
Yani tesadüfün hiçbir anlamı yok.
Bir de bu proteinin hücre içinde transportu var.
Evet.
Yani o da bir ayrı iman hakikati. Proteinler bu yapılarda son haline de getirildikten sonra özel keseler paketler içerisinde yerleştiriliyor ve bu Golgi cisimci denen posta merkezinde gerçekleştiriliyor. Orası bir posta dağıtım merkezi şeklinde. Onun içerisinde proteinler özel olarak paketleri koruma altına da alınıyor. Çünkü proteinin çok özel yapısı var. Daha önce de anlatmıştık. Peptit bağlarının oluşması su çıkaran bir reaksiyon. Buna dehidratasyon sentez reaksiyonu deniyor. Tekrar söylüyorum. Dehidratasyon sentez reaksiyonu ya da kondensasyon reaksiyonu deniyor. Yani su veren bir reaksiyon. Peptit bağlarının oluşumu ve enzim ve enerji gerektiriyor. Yani doğada hiçbir şekilde tesadüfen olmuyor. Bu da protein gerektiriyor. Bu su veren reaksiyon, hücrenin içerisi su dolu. Değil mi? Suyun içerisinde bozuluyor proteinlerin yapıları. Yani siz proteinleri alıp hücrenin içerisine bıraksanız bir müddet sonra onlar parçalanır. Bunu önlemek için özel olarak paketleniyor ve koruma altına alınıyor işte. Ve bu paketlerde yine proteinler tarafından, yürüyen proteinler tarafından taşınıyor. Özel protein yolları var hücrenin içerisinde. Bunlara mikrofiber sistemleri deniyor böyle. Proteinlerden yapılı yollar hücrenin içerisinde döşenmiş olarak var. Onların üzerinde bu keseleri eline alıyor ve bıdı bıdı adım atarak böyle yürüyen proteinler var. Hatta, daha önce, evet. Evet,
hatta kimsinin hücreleri 1 metreye kadar uzanabiliyor. 1 metrelik yolu ufacık elcikleriyle, ayakçıklarıyla taşıyarak ta diğer uca kadar iletebiliyor yani.
Şimdi filmi de vardı galiba sende onun, değil mi?
Evet.
Hocamızın Hücredeki Mucize isimli kitabı var ve çok da güzel bir maşallah film var Hücredeki Mucize isimli. O canlandırmayla, güzel çizimle oradaki bütün faaliyetleri, bütün faaliyetleri, hücrenin o anlattığımız detayları hepsi çok güzel film edilmiş. www.harunyahya.org sitesinde filmler bölümünden ulaşabilirler. Kitabına da kitaplar bölümünden inşallah.
Yürüyen proteinlerin evet böyle temsili olarak 3D canlandırılmış halde gösterelim. Çok büyük bir mucize hakikaten. Evet, detaylı bilgi için hocamızın kitaplarına baksınlar mutlaka. İnşallah. Ondan sonra evrimcilere karşı hazırlanan netcevap.org sitesi çok önemli. Orada günlük cevaplar var. Bilgilerini arttırsınlar. Fars, bakın darwinizme karşı mücadele fars. İman hakikatleri öğrensinler, Kur'an mucizelerini öğrensinler. Çünkü Kur'an'da yüzlerce, değil mi? Allah'ın 1400 sene önceden bildirdiği, bilimi yaratan Allah olduğu için inşallah Big Bang mucizesi, insanın embriyolojik gelişimi, kasların kemiklerden etrafında oluşması, sonradan oluşması, ondan sonra zoolojiyle ilgili, botanikle ilgili çok büyük mucizeler var Kur'an içerisinde. Matematiksel mucizeler var, değil mi? Şimdi bakın, bunlar işte protein yolları. Onların yapısını görüyorsunuz. Hücrenin içerisinde olan protein yolları söz konusu. Bunlar yine proteinlerden yapılıyor. Bu da yine DNA'da kodlanmış olarak var. Bakın, görüyorsunuz yürüyen proteinler var Allah'ın dilemesiyle. Maşallah. Bakın Allah'ın yürü demesiyle, ol emriyle, değil mi? İnşallah. Bunlar protein yapısında. Bu sırtında taşıdığı, bakın çok büyük bir yük taşıyor sırtında. Bunun içerisinde yine proteinler var. Proteinleri mesela hücrenin zarına götürecek, değil mi? Hormonlar diyelim. Hormonlar hücrenin zarında. Bu keseler de hücrenin zarıyla birleşiyor. Hücrenin zarına doğru açılıyor kese ve içindeki hormonları vücudun dışına gönderiliyor. Yani o kadar muazzam bir yaratılış harikası ki Allah'ın yaratma sanatı. Değil mi? O hormonlar da kendi boyutlarına göre, yani bir insan düşünelim, milyonlarca kilometre yol alıp hedef dokulara gidiyorlar. Mesela böbrekse hedef dokusu böbreğe gidiyor. Mide ise mideye gidiyor. Tiroid bezi ise tiroid bezine gidiyor. Bakın devam edelim şimdi. Bildiğiniz yürüyor protein. Bakın adım atıyor. İki ayağı üzerinde maşallah. Değil mi? Sübhanallah. Maşallah. Allah'ın dilemesiyle yürüyerek üzerindeki yükü taşıyor. Ve gitmesi gereken yere götürüyor. Nerede götürüyor? Üzerinde bakın taşıdığı yollar var. Bunlar Allah'ın dilemesiyle inşallah yaratılmış özel yine protein yapısındaki yollar. Bu maşallah, sübhanallah, değil mi?
Maşallah.
Böyle gözle görmek imkansız, elektron mikroskopla bile gösterilemeyen yapılar. Ve her şey yerli yerinde ve sapasağlam yaratan Allah'ın, değil mi, o şekilde sıfatı var Allah'ın, inşallah Kur'an'da da geçiyor. Mükemmel bir yaratılış i̇nşallah. Burada. En ufak bir eksiklik yok zaten, Allah diyor. Hiçbir çatlaklık göremezsin diyor. İnşallah. Bakın bu sistemler olmasa, mesela o proteinler üretilse o taşıyıcı proteinler olmasa, iki adım üstünde ya da o da olsa ama o adımı atamasa, o ilerleyecek. Ya da adım atsa, o yol olmasa, birinin bile eksikliği bütün hayatı durduruyor, hücrenin işleyişini durduruyor işte.
Mesela burada bu paketçikler zarlara kadar taşınıyor. Sadece taşınmasında bir anlamı yok. Eğer o zarlardan açılamazsa protein, o bir hazine, paketçik bir hazine. Ama o paketçiğin tekrar açılması gerekiyor. Yani burada basitleştirmiş olarak gösteriliyor ama o paketçik zarla birleşebilmesi için de mucize sistemler var. Yani orada da anahtar kilit ilişkileri var. Mesela hücre zarında ona özgü alıcılar var. Yani her paketçik gittiğinde açılmıyor. O paketçik, yani hücrede üretilen paketçik zara gittiğinde, hücre zarına gittiğinde açılabiliyor. Yani sadece oradaki tek bir protein eksikliği, o zardaki tek bir protein eksikliği tamamen hücreyi çöplük haline getiriyor.
Evet. Evet. Yani işte bu kesin olarak yaratılışı kanıtlayan ve darwinizmi çürüten sonsuz sayıdaki delilden sadece bir tanesi. Allah'ın yaratma delilleri.
Evet, maşallah.
Yine proteinlerin ne kadar kompleks olduğunu anlatmak için bir örnek daha verelim isterseniz, değil mi? Proteinlerin yapılarını göstermek için. Bakın burada gördüğünüz hemoglobin molekülü. Şöyle büyüterek şey edelim. İnşallah. Bakın hemoglobin molekülü 4 ayrı parçadan oluşuyor. Burada görüyorsunuz, bakın 4 renkle temsil edilmiş. Bir alfa zinciri, beta zinciri, 4 ayrı parçadan meydana geliyor. Bunların içerisinde hem denilen protein yapısında olmayan bir bölüm var ve demir iyonları var. Burada görüyorsunuz. İşte bu çok özel yapısıyla dört parçadan oluşan hemoglobin molekülü bu çok özel yapısından dolayı oksijen taşıyabiliyor. Oksijeni dokulara götürüyor ve o oksijen hemoglobinden kopartılıp alınıyor dokular tarafından. İşte bakın bu çok özel bir yapıyı gerektiriyor. Hemoglobinin bir kere çok özel bir amino asit dizilimi var. Sadece bu şekilde bir dizilimi olduğu zaman işlev görebiliyor. Nitekim nereden biliyoruz bunu? Tek bir amino asit değiştiği bir hastalık var. Orak hücreli anemi. Hemoglobinin yapısı hemen bozuluyor. Bu gördüğünüz mükemmel yapısını kaybediyor. Ve kristalize olmaya başlıyorlar hemoglobin molekülleri. Kristalize oldukları için içinde bulundukları al yuvarların o diskoid denen yapısını bozuyor. Ve orak hücre haline getiriyor. Bu da damar sistemlerini tıkayarak vücutta bütün sistemlere tahribat meydana getiriyor. Beyin felci de yapıyor, zatürre de yapıyor, bağışıklık sistemini de çökertiyor. Ondan sonra dalakta tahribat yapıyor, mide bağırsak sisteminde tahribat yapıyor, kemik sisteminde tahribat yapıyor. Bütün sistemleri çökertiyor ve 40 küsur yaşına kadar ortalama yaşam süreleri oluyor bu hastaların. Şimdi bu hemoglobin ne kadar hassas bir yapısı olduğunu gösteriyor. Bakın bir amino asiti bile değiştiğinde ki yüzlerce amino asitten oluşuyor, bu hale gelebiliyor. Hemoglobini kodlayan gen sayısı birden fazla. Bakın birden fazla genden kodlanan proteinler birleşerek hemoglobini meydana getiriyorlar. Bu sistemi ne kadar daha kompleks hale getiriyor. Yani birinin bile eksikliğinde hemoglobin olamıyor. Hemoglobinin o kadar hassas bir yapısı var ki bakın. Oksijene özel bir ilgisi var. Oksijen akciğerlere gidiyor. Akciğerlerdeki kan içerisinde. Oradaki hücre sistemi de muhteşem bir sistem. Çünkü oksijene karşı geçirgen. O hücreler sadece akciğer keseciklerinde bulunuyor. Keseciklerin incecik zar yapısı var. O oksijeni alıp hemoglobine bağlanabiliyor, geçebiliyor. Normalde deride oksijen geçirgenliği yoktur diğer dokularda ama akciğerler özel olarak yaratılmış. Bu da bir yaratılış mucizesi. Oksijen hemoglobine bağlanıyor. Peki oksijen dokulara gittiğinde oksijeni nasıl verilecek? Dokularda kasların içerisinde miyoglobin denen yine hemoglobine benzer ayrı bir molekül var. Onun oksijene ilgisi daha fazla. O hemoglobindeki oksijeni koparıp alıyor ve kullanabiliyor bu sayede. Şimdi bakın burada o kadar hassas bir denge var ki miyoglobinin oksijene ilgisi hemoglobinden daha az olsa hemoglobin hiçbir işe yaramaz o zaman. O oksijeni veremezdi. Hiç yaşayamaz insan. Daha doğmaz bile. Doğmadan ölür yani. Daha fazla olduğu için alabiliyor. Peki bebekte nasıl oluyor? Bakın Allah yaratma mucizesi maşallah. Bu hocamız İnsan Mucizesi kitabında var zaten. Oradan detaylı bilgi edinebilirler. Bebeğin çok özel bir hemoglobini var. Neden özel? Şimdi şöyle düşünelim bakın. Annenin kanından besleniyor bebek değil mi? Rahim içerisinde. Plasenta denen bir organ var. Buna halk arasında son denir ve doğum olduktan sonra dışarı atılan bir organdır bu. Bütün kan akışı, süzme sistemi hepsi bu organda gerçekleşiyor. Yani hem böbrek hem karaciğer hem kalp görevi görüyor aynı zamanda. Son denen organ. Özür dilerim kalp değil de karaciğer ve böbrek görebiliyor. Akciğer görevi görüyor aynı zamanda. Annenin hemoglobini bildiğimiz bu hemoglobin, yetişkin hemoglobini. Bebeğin hemoglobini bundan farklı. Bebek doğduğu andan itibaren genlerde, DNA'sında kodlanmış olan bebek hemoglobini yapılmaya başlanıyor. Bunun sebebi şu, annenin hemoglobininden daha yüksek oksijen alma kapasitesine sahip. Daha fazla. Bunun için annenin oksijenindeki, hemoglobindeki oksijeni plasenta yoluyla alıyor. İlgisi daha fazla olduğu için. Bir mıknatıs gibi düşünelim. Bu da bir mıknatıs. Bu çekiyor ama bu daha fazla çektiği için onun üzerindeki o oksijeni alıyor, koparıp alıyor. Peki doğduğu zaman ne olurdu? Doğduğu anda ölürdü bu hemoglobinle doğsaydı. Ne oluyor biliyor musunuz? Tam doğum anında bakın, tam doğarken yetişkin hemoglobini aynı anda üretilmeye başladı. 9 ay 10. gün süre içerisinde ve yetişkin hemoglobinle doğuyor. Neden biliyor musunuz? Bebek hemoglobinin çok fazla mıknatıs gibi çektiği için oksijeni kas dokuları ve diğer dokular alamazdı o hemoglobini ondan. Dolayısıyla ölürdü bebek doğduğu anda. Tam doğarken genlere Allah'ın verdiği bir emirle itaat ediyorlar. Yetişkin hemoglobin o anda sentezleniyor ve dışarı çıktığı anda yetişkin hemoglobinle hayatını devam ettirebiliyor.
Maşallah.
Sübhanallah. Bakın birinin eksikliği, bir amino asidi değiştirin bu sistemde hayat olmuyor. Değil mi? Maşallah. Allah'ın kusursuz yaratma sanatı maşallah. İşte bu. Maşallah.
Bir de orada bir akciğer şeyi de var değil mi? Mucizesi de var. Nefes. Bebeğin çıkışında.
Tabii bebek çıkar çıkmaz soluk almaya başlıyor. Ben epey doğum yaptırdım. Önce kadın doğumda çalışmaya başlamıştım. Daha sonra beyin cerrahisine geçtim. Çok ayrı bir mucize. Yani bebeğin doğumu tam 9 ay 10 günlük süre içerisinde oluşuyor. Ve bir kanaldan geçiyor. Ve kanaldan özel bir manevrayla geçiyor. Bebeğin baş yapısı bakın o da çok özel. insanın gibi, yetişkin insanınki gibi değildir. Üzerinde bıngıldaklar vardır, böyle zarımsı boşluklar. Ve bir eklem yeri vardır kafatası üzerinde. O henüz kaynamamıştır. Neden biliyor musunuz? Bebek doğarken kafatası dar bir kanalın içerisine giriyor. Özel bir manevrayla giriyor. Evet. Yani böyle tepesi önde olarak giriyor, dönerek çıkıyor böyle. Öyle bir özel manevrası vardır. Bebeğin beyninin esnekliği de fazla olduğu için ve bu bıngıldaklar ve eklem yerleri kaynamadığı için kafatası üst üste geçebiliyor böyle. Ve kafası hacmi küçülüyor bebek doğum yaparken. Ama bebeğe bir zarar vermiyor Allah'ın dilemesiyle.
Maşallah.
Bebek doğduğu andan itibaren işte o özel manevrayla çıkıyor. Dediğin gibi soluk almaya başlıyor orada. İlk akciğer hareketleri başlıyor. Hemen kordonu bağlanır. Annenin kanıyla devre dışı bırakılır son ve annenin kanı sistemi. Çünkü evet, dışarı çıktığı andan itibaren oksijen almaya başlayacaktır. Bu yüzden anında durdurulur o dolaşım sistemi artık. Rahmin içerisinde kan gönderip anneden kan alma ihtiyacı yoktur. Zaten onun için bir şey olurdu, zararlı olurdu bu.
Tabii.
Bu yüzden hemen bağlanır ve soluk almaya başlar. İlerleyen zamanda bebekliğin ilk yıllarında işte o bıngıldaklar kapanmaya başlar ve o eklem yerleri donar, kaynar ve yetişkin kafatası sistemi oluşur. Yani esneklik olmayan, böyle kapanıp açılmayan.
Maşallah.
Çünkü çok zarar verirdi bu beyne. Yani her şey olması gerektiği gibi baştan yaratılmış maşallah.
İnsanın yaratılış mucizesi kitabı var. Ve tabii sitesi de var. İnternet sitesi İnsanın Yaratılış Mucizesi. Ayrıca bir de filmi var. Yani mutlaka izlenmesini tavsiye ederim. Çünkü İnşallah. İnsanın içine orijinal böyle kameralar yerleştirerek ve ilerleyen teknolojiyle gerçek görüntülerle
Maşallah.
Hakikaten insan nasıl yaratıldığını orada müşahede ediyor. Gözüyle görüyor yani. Muhteşem. Maşallah. Hocamızdan Allah razı olsun. Bu bütün güzellikleri, mucizeleri bütün insanlığa gösterip
öğretti.
İmanı kökleştirmesi.
Evet, maşallah.
Maşallah. Çok güzel.
Bir de hakikaten büyük mucize. Yani bir kişinin, hocamızın 300 kitap ve bu kadar çok konuda eser vermiş olması, dünya tarihinde eşi benzeri yok hakikaten. Yani bu ayrı zamanın bir mucizesi açıkça. Yani ben çünkü Nobel ödüllü bilim adamlarıyla çalıştım. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley mesela dünyanın en ünlü fizik laboratuvarlarıdır, hocam bilir. 9 Nobel ödüllü. Nobel ödüllü bilim adamlarıyla orada araştırma yaptım ben. Moleküler biyoloji araştırmalarının bir kısmı orada yapıyorduk. Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'dayken ben 89 yılında oradayken Nobel ödülü oraya gelmişti zaten. Bu onkojenleri bulan bilim adamları Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'daydı. Onları da tanıyorum. Aynı zamanda New York Üniversitesi'nde çalıştım. Orada da Nobel ödüllü bilim adamları var. Dolayısıyla yani bir insanın olabileceği en fazla ne kadar zeki ve akıllı olduğunu biliyorum. Hakikaten hocamız hiç kimseyle kıyaslanmayacak şekilde her konuda bakın. Bir insan bir konuda uzmanlaşabilir hakikaten. Ama bu Allah'ın dilemesi, samimiyetle ilgili bir konu. Yani uzmanlıkla, üniversite okumakla, bilgiyle açıklanabilecek bir şey değil.
Tabii.
Samimiyetinin üstün ahlakına karşılık Allah inanılmaz bir bereket yaratmış. Bakın insanın yaratılış mucizesi var. Genetikle ilgili kitap var, biyolojiyle ilgili kitapları var, Darwinizmle ilgili kitap, komünizm var, faşizm var. Sosyolojik içerikli yani Kur'an'a dayalı tabii olarak böyle. İnsan psikolojik tahlilleri yapan değil mi Kur'an'a dayalı olarak eserleri var. Kur'an'daki bütün temel konularla ilgili eserleri var. Tarihi analiz eden kitapları var. Masonluk tarihin değil mi? Geçmişteki olan komploları, düzenleri inşallah ortaya koyan.
Tabii.
Yani mükemmel bir külliyat. Mutlaka bundan yararlısınlar Allah rızası için.
Tabii,
ve bu sistemlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu sapkın sistemlerin, bu Darwinizm saçmalarının, materyalizm, ateizm, komünizm, faşizm. Bunun hepsinin kökenleri bu Darwinizm var. Yani tam temel yapısı. Bunu çektiğiniz anda bütün bu sapkın felsefeler çöküyor.
İnşallah.
Dolayısıyla farz yani bu insanlar üzerine. Herkes Allah hesabını verir. Zaten hazır olarak var. Yani Harun Yahya.org sitesine girdiğiniz anda ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Yaratılış atlası 20 lira. Yani 20 milyon lira işte eski parayla. 20 YTL. Kargo ile ısmarlarsanız bir 25 lira daha bir şey oluyor. Onun girdiği anda Darwinizm biter o mahallede demişti hocamız. Yani bir mahallede bir tane yaratılış atlası olsa insanlar birleşip bir tane yaratılış atlası alamıyorlar mı artık? Öyle bir konu olmaz zaten Allah'ın izniyle değil mi? 2-3 kişi bir araya geldiğinde de çok daha rahat alır. Koysunlar kahvelerde, başka yerlerde, okullarda, her yerde birer tane oldum zaten. Biter Darwinizm aynı anda.
Tabii.
Maşallah.
Ya, maşallah.
Evet Serdar Hocam sen de.
şimdi çok önemli hakikaten hemoglobin iyice oradan da aklıma geldi. Mesela burada demir molekülleri kullanılıyor. Bu demir molekülleri hakikaten o kadar büyük bir mucize ki sadece demir yani Allah'ın üstün yaratma sanatını görmede çok baş başına yeterli. Örneğin bunu tek hücrelerde incelediler demiri. Demir molekülünün hücredeki işleyişini düzenleyebilmek için 400 kadar genin görevli olduğunu buldular. Ya bakın yani sadece bir atom, bir hücrede çok önemli görevleri var demirin. İşte burada oksijen taşıması gibi ama sadece o değil. Pek çok enzimin aktif hale gelebilmesi için de kullanılıyor. Sayısız görevi var. Ve bu görevlerin yerine getirilmesi için 400 tane enzim gerekiyor. Yani demirin boyutlarını düşünürseniz, yani demir yani şu kitap boyundaysa yüzlerce katlı şeye benziyor. Yani gökdelenlerin olmasını gerektiği gibi bir durum var. Sadece bir tek atom için. Bu da neyi gösteriyor? Yine hayatın bir bütün halinde yaratıldığını, yüzey evet, olarak yaratıldığını maşallah. Gösteriyor inşallah. Maşallah. Mesela çok ilginç bir enzim var, protein var. Bu protein binlerce demir iyonunu hücrede saklamakla görevli. Normalde o da şundan dolayı demir gerekli ama fazlası da zehir hükmünde. Yani demirin fazla olduğu şeyler, hücreler zehirleniyor. Dolayısıyla demir kontrol altında tutuluyor. Bu kontrol altında tutulabilmesi için özel böyle protein Allah yaratmış. Ve bu proteinler kendi içlerinde, o şekli de bir mucizedir onun. Kendi içlerinde binlerce demir iyonunu koruyor. Yani Allah'ın sanatı maşallah. Çok büyük maşallah.
Maşallah.
Detaya indikçe Allah'ın evet. sanatı, kudreti değil mi o muhteşem maşallah. Yapılar imanımızı arttırıcı özelliğe sahip oluyor maşallah.
Evet. Şimdi Serdar Hocam deyince Serdar Hocam alim maşallah. Altı Hocam öyle. Bizim hocamız bütün arkadaşlar inşallah. Hocamızın vesilesiyle hakikaten inşallah. Değil mi? Herkes hepsi maşallah de. Böyle hocalarımızın kitaplarını okuyarak dersleriyle maşallah değil mi? Inşallah. Küfür ezim ezim gözüyor her yerde gittiği yerde inşallah, inşallah. Darwinizme. Hocamız yetiştirdi bizi maşallah. İnşallah. Allah razı olsun ondan değil inşallah. Mi? Bunları biz hakikaten bilmiyorduk. Onun vesilesiyle öğrendik. Kitaplarından okuyarak öğrendik değil mi? Evet. Yıllardır da anlatıyor. İman hakikatleri anlatıyor değil inşallah. Mi inşallah? Ve 300 tane de eseri var işte zaten yani onlar şöyle. Hocamızın kitaplarını yazdığı hızda okuyamıyoruz bile yani o derece maşallah. Böyle elhamdülillah Allah razı olsun. Dolayısıyla herkesin de böyle olması gerekiyor. O kitapları okuyanlar aynen bu bilgilere vakıf olurlar inşallah evet. ve Darwinizme karşı mükemmel bir mücadele verirler her bakımdan.
İnşallah.
Ayet okuyarak bitirelim mi inşallah?
Evet inşallah.
Allah'ın yaratma gücü sonsuzdur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz yalnızca tek bir kişiyi yaratıp sonra diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Yani Allah için çok kolay ol demesi inşallah. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Ancak insanların çoğu bilmezler. Şimdi onlara sor. Yaratılış bakımından onlar mı daha zorlu yoksa bizim yarattıklarımız mı? Doğrusu biz onları cıvık yapışkan bir çamurdan yarattık. Bakın Allah değil mi? Ol demesiyle cansız maddeden önce porselen biçiminde hocamız izah etmişti değil mi? Anlatmıştı. Porselen biçiminde bir insan meydana getiriyor. Ondan sonra ol demesi ruhundan üfürmesiyle hem Hazreti Adem yaratılmış oluyor. Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? Allah onu bina etti. Boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi. Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa çıkardı. Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı. Dağlarını dikip oturttu. Size ve hayvanlarınıza bir yarar meta olmak üzere. Nâziyat suresi 27-33. Herkese hayırlı geceler dileyelim o zaman.
Evet.
İnşallah.
İnşallah.
Yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Kanal S, Kanal S yani, Samsun Aks TV ve TV Kayseri ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. harunyahya.tv internet sitesi, Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S, Samsun Aks ve TV Kayseri ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler inşallah.
Hayırlı geceler.